Ayrım 21.
Sayfa numarası 187. Parti yaşamında insan ilişkilerinde geçerli olan kendine özgü değer yargıları ve ahlak kuralları vardır. Her parti, içinden çıktığı ve temsil ettiği toplumsal kesimin ahlakına sahiptir. Ahlak, toplumda egemen olan değer yargılarının ve davranış kurallarının genel toplamıdır. Sınıflı toplumlarda her sınıfın ahlak anlayışı, kendi yaşam koşullarının biçim verdiği özelliklere sahiptir. Ezen ezilen, yöneten yönetilen ya da varsıl yoksul çelişkileri, değer yargıları ve öncelikleri farklı olan ahlak anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olur. Ezen sınıf ya da ulusta geçerli olan ahlak anlayışı ile ezilen sınıf ya da sömürülen ulusta geçerli olan ahlak anlayışı birbirinden farklıdır. Bu farklılık doğal olarak sınıf ve ulusu temsil eden partiler için de aynısıyla geçerlidir. Sahip olduğu ahlak anlayışı ne olursa olsun, insanlar arasındaki davranışları hazırlanan kurallar listesi ya da reçetelerle belirlemek ve tek tip uygulama ortaya çıkarmaya çalışmak hem doğru hem de mümkün değildir. Ancak bu gerçek, davranış biçimleri ve insan ilişkileri konusunda görüş geliştirmemek, tartışmamak ve eğitilmemek anlamına elbette gelmeyecektir. Unutmamalı ki her türlü ilerlemenin temelinde eğitim vardır. Bir sınıfın ya da bir ulusun özgürlük ve mutluluğu için verilen parti mücadelesinde bireyselliğin aşılması ve temsil edilen kesimin çıkarlarının savunulması yapılan işin zorunlu ve kaçınılmaz gereğidir. Bu zorunluluk türü ve biçimi ne olursa olsun tüm partiler için geçerlidir. Parti mücadelesi sonuçta hakların savunulmasını öngören bir çabadır. Varlık nedeni bireysel değil, toplumsaldır. Parti mücadelesi özgür seçime bağlı, zorlamaya dayanmayan gönüllü bir mücadeledir ve insanlar bu gerçeği bilerek partiye üye olurlar. Öncelikle amaç kişilerin değil, toplumun çıkarlarını savunmaktır. Bu gerçeği bilmeyen ya da kavramayan insanlar parti üyesi olduklarında hem kendilerine hem de partiye zarar verirler. Üye adayları görevlerinin yetenek ve olanaklarının el verdiği ölçüde halka bilinç götürmek, onu örgütlemek ve toplumu ileri götürecek bir parti gücünü yaratmak olduğunu bilmeli ve bunu bilerek parti üyesi olmalıdır. Parti üyesi olmak isteyen herkesin örgütlemek için örgütlenmek gerektiğini, bunun da özveri isteyen ve kolay olmayan bir iş olduğunu bilincine çıkarmış olması gerekir. Örgütlü olmak, partiye yalnızca üye olmak demek değil, örgütsel görevlere katılmak demektir. Eğer bu katılım, halkın ve ulusun çıkarlarını savunan, onların ilerleme ve mutluluğu için çalışan bir partide yapılıyorsa, bu devrimci olmak demektir. Devrimci olmak ise öğrenmek, araştırmak ve edindiği bilgi birikimini örgütlü mücadele içinde uygulamaya dökmektir. Ülke ve halk için mücadeleye atılan devrimciler bilinçli, kararlı ve direngen insanlardır. Bencilliği ve bireyciliği aşmışlar, ülke ve halk sevgisini örgütlü mücadeleyle birleştirmişlerdir. Toplumun en ileri unsurlarıdır. Yaptıkları iş, güçlü bir irade sağlamlığı ve özgüveni gerektirir. Halkın ve ulusun içinde bulunduğu sıkıntıları içinde duymak, bu sıkıntıları onlarla paylaşmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak için, içinde bulunulan koşulların olanaksızlığına bakmadan mücadeleye atılmak, devrimci politikanın en belirgin özelliğidir. Mustafa Kemal'in yaşamı ve yaptıkları, halk ve ulus sevgisine, bu sevginin yön verdiği devrimci mücadeleye gösterilebilecek en iyi örnektir. Yaşamı boyunca sürekli devrim anlayışını canlı tutmuş ve uygulamıştır. Cumhurbaşkanlığı dönemi başladığında birçok kişi iktidar nimetlerini ele geçiren Mustafa Kemal'in herhangi bir riske girmeyeceğini, kendini halife ve padişah ilan edeceğini ve Çankaya'nın bir safahat yeri haline geleceğini bekliyordu. Oysa Çankaya 1938'e dek bir devrim karargahı olarak kaldı. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı yapıtında şu saptırmayı yapar. Mustafa Kemal bir ayaklanmadan korkmuyordu. Orduya, halk arasındaki mistik sevgiye, komutan ve subaylarına son derece önem verdiği muhafız kıtasına güveniyordu. Çankaya, Türkiye'de tutunabileceği tek tepe kalsa, bu muhafız kıtasıyla devrimi o tepede savunacak ve gerekirse tüm ülkeyi çevresinde örgütleyecek ve Anadolu'ya yeniden çıkacaktır. Atatürk'ün bu devrimci kararlılığı ve irade sağlamlığı ile devrim karşıtı hiçbir güç baş edememiştir. Çankaya, Falih Rıfkı Atay, Bateş AŞ Yayınları, sayfa 377. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Ankara'ya geldiği ilk günlerde mücadele amaçlarının yüksekliği ve eldeki olanakların yetersizliği karşısında ürken kimi kişiler geldikleri yerlere, ailelerin yanına dönmeye başlamışlardı. Zaten kurtuluş mücadelesine katılmak için Ankara'ya gelen aydınların toplamı yalnızca 1500 kişiydi. Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin İç Alemi Enver Behnan Şapolyo İnkılap ve Akka Kitabevi 1967, sayfa 106. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından bir gün sonra, 24 Nisan 1920'de mecliste yaptığı konuşmada, devrimci kararlılığını ve irade sağlamlılığını ortaya koyan şu sözleri söylemişti. Bazı arkadaşların yoksulluk içinde bu büyük davanın başarılamayacağını zannederek memleketlerine dönme arzusunda olduklarını duydum. Arkadaşlar, ben sizleri bu milli davaya silah zoruyla davet etmedim. Görüyorsunuz ki sizi burada tutmak için de silahım yoktur. Dilediğiniz gibi memleketinize dönebilirsiniz. Fakat şunu biliniz ki, bütün arkadaşlarım beni yalnız bırakıp gitseler, ben bu yüksek mecliste tek başına kalsam da mücadeleye karar verdim. Düşman adım adım her tarafı işgal ederek Ankara'ya kadar gelecek olursa, ben bir elime silahımı, bir elime de Türk bayrağını alıp Elma Dağı'na çıkacağım. Burada tek başıma, son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım. Sonra da mukaddes bayrağı göğsüme sarıp şehit olacağım. Huzurunuzda buna ant içiyorum. Tek başıma kalsam da. Behnan Şapolyo. Türk Kültürü sayı 49, sayfa 27. AK Reşit Ülker. Atatürk'ün Bursa Nutku, Cumhuriyet Kitapları, Şubat 1998. Halkın ve ulusun yararını gözeten politik mücadelede özveri esastır ve özveri kişinin mücadeleye özgür iradesiyle gönüllü katılımıdır. Hiç kimse özverili olmaya zorlanamaz. Paylaşma ve katılma duygusu, halk ve ülke sevgisinin bilince dayanan örgütlü bir hareket haline getirilmesiyle kazanılır. Özverili olmayan devrimci olamaz. Politik mücadele, herhangi bir kişi ya da grubun etkisi ya da hatırı için girişilmeyecek kadar önemli bir iştir. Kişi, girdiği eylemin doğuracağı sorun ve sonuçları bilmeli, yükümlendiği risklerin bilincinde olmalıdır. İlke olmadan örgütlü mücadele de olmaz. İlke sorunu hem örgütü hem de üyeyi kapsar. Yalnızca örgüt içinde ilkeli olup kişisel yaşamında ilkeli olmayan, yani konumuyla yaşamı uyumsuzluk içeren kişilerin ne kendilerine ne de örgütlerine yararı olur. İlkelilik aynı zamanda bir sıkı düzen, disiplin sorunudur. Ve birbiri içine giren bu iki kavram dengeli bir bütünlüğe ulaştırılmalıdır. Sıkı düzeni abartma, inisiyatifsizliği, hafife alma ise düzensizliği doğurur. Sıkı düzenli olmak ne yaratıcılığı yitirmek ne de duygusuz olmaktır. Gerçek sıkı düzen bilgi ve bilince dayanan gönüllü katılımla, bu ise eğitimle sağlanabilir. Sıkı düzenin en büyük düşmanı yaratıcılıktan ve üretimden uzaklaşmaktır. Politik çalışma sorumluluk yüklenebilecek kadrolarca yürütülür. Parti kadroları aldıkları eğitim, edindikleri bilgi ile ve her şeyden önce kendilerine karşı sorumluluk duyan insanlar haline gelmişlerdir. Bu, kişisel sorumluluktur. Kişisel sorumluluktan ayrı olarak örgüt birimlerindeki çalışmalarda yüklenilen ve paylaşılan ortak sorumluluk vardır. Bu da örgütsel sorumluluktur. Parti üyeleri kişisel ya da örgütsel sorumluluk almaktan çekinmemeli, ancak taşıyamayacakları kadar sorumluluk da almamalıdır. Her kişi ya da organın sorumluluğu sahip olduğu yetkiyle uyumlu olmalıdır. Örgütlü çalışma içinde yüklenilen kişisel ya da örgütsel sorumluluğun üyelerce paylaşılması, dayanışmayı, dostluğu ve saygıyı geliştiren önemli bir parti işleyişidir. Bu işleyiş, üyeleri ileride ülke yöneten insanlar haline getirecektir. Parti organlarında görev alan üyeler, inançlarına, bilgilerine ve yaratıcılık yeteneklerine güvenen, önderlik niteliklerine sahip ve çevresinde saygı uyandıran kişiler olmalıdır. Özgüvene sahip olmak, üyenin acemiliklere, inisiyatifsizliğe ve çekingenliğe kapılmasını önler. Kendine güvensizlik ve yanlış yapma korkusu üyeyi eylemsizliğe götürür, onu mücadeleden uzak durmaya iter. Yanlış yapmaktan korkulmamalıdır. Unutulmamalıdır ki insan iş yaptığı sürece yanlış da yapar. Yanlış yapmayan insan ölü insandır. Yanlış yapmaktan değil, yapılan yanlıştan ders almamaktan korkulmalıdır. Yanlıştan korkmamak, yanlışı sürekli yinelemek anlamına gelmemelidir. Her yanlış, kasıtlı bir nedeni yoksa bilgi ve deneyim eksikliğinden kaynaklanıyor demektir. Bilgi ve deneyim arttıkça yanlışlar da ortadan kalkacaktır. Parti üyeleri, örgüt içi ya da dışında insanlarla kurdukları ilişkilerde alçak gönüllü ve hoşgörülü olmalıdır. Kendisini herkesten bilgili ve akıllı sanarak halka doğru yolu gösteren bilgiç rolüne bürünen üyeler, partiye yarar değil, zarar verirler. Edindiği kuramsal bilgileri papağan gibi yineleyip pratik çalışma içinde olmamak, örgütsel değeri olmayan lafazanlıktır. Bu tür insanlar gösterişli söylevler verirler ama sıra iş yapmaya gelince ortadan yok olurlar. Bazıları ise sürekli olumsuzlukları dile getirir ama olumsuzlukların giderilmesi için bir şey yapmazlar. Bunlar kendilerini buyurgan bilgiçler konumunda gören söz cambazlarıdır. Oysa az laf, çok iş, parti çalışmasının temelidir. Halka ve ulusa hizmet etmek isteyen bilinçli kadrolar, halka doğru yolu gösteren öğreticiler olmak için önce onların öğrencisi olmak gerektiğini bilirler. Kitle çalışmalarında egemen kılınan alçak gönüllülük, göstermelik, ikiyüzlü ve yapay bir tutum değil, içten gelen duyarlı ve olgun bir davranıştır. Yapaylığın ya da ikiyüzlülüğün uzun süre gizlenmesi mümkün değildir. Bu tür özellikler mücadele içinde hemen ortaya çıkar. Alçak gönüllü ve içten olmak, kendi niteliklerini bilmeyen ya da bu niteliklere gereken önemi vermeyen, etkisiz ve edilgen bir tutum içinde olmak değildir. Alçak gönüllülüğün abartılarak kendine güvensizlik duygusuna dönüşmesine izin verilmemelidir. Alçak gönüllülükte ataklık, bütünlüğü olan bir davranış haline getirilmelidir. Hoşgörü kavramı da benzer biçimde ele alınmalıdır. Hoşgörünün eksikleri görmemek ve yapılan yanlışlıkları dile getirmemek olmadığı bilinmeli, bu kavram insan kazanma ve yetiştirmede kullanılan bir davranış biçimi olarak ele alınmalıdır. Hoşgörünün sınırlarını var olan koşullar, ilişki kurulan insanların bilinç düzeyi ve yapılan yanlışlıkların kabul edilebilirlik sınırları belirleyecektir. Parti üyeleri zamanın kullanımı konusuna büyük önem vermelidir. Zaman, yalnızca siyasal çalışma yapanlar için değil, sosyal yaşamın her alanındaki ilişkiler için de önemlidir. Örgütsel çalışmaya, eğitim etkinliklerine ya da kitap okumaya yeterince zaman bulamadığını söylemek, gerçekte düzensizliği, savrukluğu ve tembelliği savunmaktan başka bir şey değildir. Verilen sözleri yerine getirmemek, toplantılara geç gelmek ya da zamanın boşa harcamak, yalnızca parti üyelerinde değil, hiç kimsede olmaması gereken zayıflıklardır. Televizyon izlemeye, sinemaya da kahveye gitmeye zaman bulurken, kitap okumaya zaman bulamadığını söylemek bir parti üyesinin herhalde en son söyleyeceği söz olmalıdır. Halka ve ulusa yararlı olmak isteyenler zamanı en iyi kullanan insanlar olmak zorundadır. Örgütlü çalışmaya, eğitime, kültüre ve kişisel yaşama, var olan koşul ve olanaklara uygun ve verimli olacak biçimde zaman ayrılmalıdır. Parti üyelerinin örgütsel çalışmalarda yapılan yanlışlıkları görmelerini ve bu yanlışlardan ders çıkarmalarını sağlamak için eğitimden sonra en etkili yol, eleştiri, öz eleştiri işleyişinin örgüt birimlerinde geçerli yöntem haline getirilmesidir. Eleştiri, öz eleştiri yöntemiyle üyeler yapılan yanlışlıkları kendileri saptayacak, gündeme getirecek ve karar vereceklerdir. Üyelerin kişiliklerini ve özgüvenlerini geliştirecek olan bu yöntem aynı zamanda parti içinde büyük bir canlılık ve katılımcı güç yaratacaktır. yanlış ve eksiğini görmek ya da görmesini sağlamak, üyelerin örgütlü mücadelenin anlam ve boyutunu kavramalarının itici gücü ve kendilerini geliştirebilmelerinin etkili bir aracıdır. Üyenin kendisini yenilemesi demek, partinin kendisini yenilemesi demektir. Bu nedenle eleştiri, öz eleştiri işleyişi yalnızca üyeye yönelik bir eylem değil, doğrudan partinin gelişip güçlenmesiyle ilgili bir iştir. Bir parti ne denli güçlü ise eleştiri, öz eleştiri işleyişini o denli uyguluyor ya da bir başka deyişle eleştiri, öz eleştiriyi ne denli uyguluyorsa o denli güçleniyor demektir. Eleştiri, örgüt birimleri içinde ve herkesin önünde yapılmalıdır. Kanıtsız savlara değil, maddi verilere dayanmalı, dedikoduyla gerçek birbirine karıştırılmamalıdır. Zamanı geçirilmiş eleştirilerin unutkanlıklar ve güncelliğin yitirilmesi nedeniyle yararlı olamayacağı bilinmeli ve eleştiri anında yapılmalı, yanlışa karşı doğru, açık biçimde ortaya konulmalıdır. Eleştirisi yapılan yanlış yinelenmedikçe aynı konu yeniden eleştiri konusu yapılmamalıdır. Eleştirinin bir suçlama olmadığı bilinerek, moral bozucu ve kırıcı olmayan, gerçekleri ortaya çıkaran ve insanların gelişimini sağlayacak biçimde eleştiri yapılmalıdır. Eleştiri, ön yargısız ve dostça yapılmalı, işlev ve kapsamı gereğinden fazla abartılarak, sağlıksız ve yararsız bir davranış biçimi haline getirilmemelidir. Sonuç almada aceleci olunmamalı ve eleştirinin sihirli bir değnek olmadığı bilinmelidir. Yaş ve deneyim farklılıkları eleştiri yapmayı engelleyici bir olgu haline getirilmemeli, saygılı olmak koşuluyla yaş ve deneyimin ne olursa olsun herkes eleştirilebilmelidir. Eleştiri ne denli önemli ise onu bütünlüğü olan yararlı bir yönteme dönüştüren öz eleştiri de o denli önemlidir. Kişi ya da organlar, yetki ve sorumlulukları ne olursa olsun, yaptıkları yanlış ortaya konulduğunda bu yanlışı kabul edip öz eleştiri yapmaktan çekinmemelidirler. Makam, ün ve ünvan, deneyim ya da yüksek görev özellikleri öz eleştiriyi zorlaştırıcı etkenler haline getirilmemelidir. Herkesi eşit biçimde kapsayan öz eleştiri bir gurur ve onur sorunu olarak ele alınmamalıdır. Yanlışı kabul etmenin zayıflık değil, erdem olduğu bilinmelidir. Öz eleştiri, yanlışın yalnızca kabul edilmesi değil, yanlışın kaynağını oluşturan olay ve koşulların kavranması ve ders çıkarılmasıdır. Yapılan eleştiriye mutlaka yanıt verilmeli, gerçeğin ortaya çıkması sağlanmalı ve haksız yapılan eleştiriler iş uzamasın diye yanıtsız bırakılmamalıdır. Kişi yaptığı yanlışı önce kendisi görecek olursa birinin eleştiri yapmasını beklememeli ve kendiliğinden öz eleştiri yapabilmelidir. Öz eleştiri ne inat sorunu haline getirilip savunma aracı olarak kullanılmalı ne de bir rahatlama yöntemi ya da günah çıkarma gibi görülerek yozlaştırılmalıdır. Dördüncü bölüm. Batı'da toplumsal evrim. Geçmişin önemi. İktidar mücadelesi veren örgütler olarak siyasi partiler bugün, gelişmiş ya da az gelişmiş, varsıl ya da yoksul, dünyanın hemen her ülkesine yayılmış durumdadır. 19. yüzyılda gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan, 20. yüzyılda az gelişmiş ülkelere de yayılan parti oluşumları, kapitalist gelişmenin ürünü ve son 200 yılın bir olgusudur. Partilerin geçmişi 200 yıllıktır, ancak parti yapılarına yansıyan sosyal alışkanlıklar, kökleri eskiye giden toplumsal gelenekler üzerine kuruludur. Parti mücadelesini kavramak için iktidar mücadelelerin geçmişini, mücadeleye katılan kitlelerin özelliklerini ve toplumların sosyoekonomik yapısını tarihsel kökleriyle incelemek gerekir. Parti programları ve bu programlara bağlı parti eylemi günün yaşanan sorunlarını çözmeye yöneliktir ama bu eylemin gerçekleştirileceği sosyal yapı geçmişe dayanan toplumsal geleneklerin etkisi altındadır. Birbiri içinden çıkarak bugüne dek süren sosyal evrim en eskisinden en yenisine her dönemin birikimini taşıyan uzun bir süreçtir. Toplumsal varlığı ayakta tutan düşünce ve duygu birliği bu uzun süreç içinde oluşur. Bu nedenle toplumun tümü için önemli olan tarih, belki de ondan daha çok toplumu yönetmek isteyen partiler için önemlidir. İktidar mücadelesini ve bu mücadelenin güncel araçları olan partileri anlamak ve bunları doğru hedeflere yöneltmek için tarihin bilinmesi gerekir. Bugünü anlayıp geleceğe yön vermek için bu şarttır. Tarihsel gelişim süreçleri içinde yer alan her toplumsal olay, kendisinden önceki olaylar tarafından şekillenir, sonraki olayları belirler. Sürekli değişimi içeren kesintisiz süreç aynı zamanda toplumun tarihini oluşturur. Bu nedenle tarih, olayların yalnızca yer ve zaman gösterilerek yazılması değil, bir bütünü oluşturan ve uzun dönemlere yayılan olayların birbiriyle ilişkilendirilerek yorumlanmasıdır. Sosyal varlık olarak insanların toplumdaki konumları, bu konumun belirlediği yaşam biçimi ve bilinç düzeyleri bu yorumun sağlıklı yapılabilmesiyle bir anlam ifade edebilir. Önemli olan eskide kalan olayları öğrenmek değil, bu olaylardan bugüne yönelik yararlanılabilir sonuçlar çıkarmaktır. Amerikalı filozof Profesör George Santayana bunu "geçmişi hatırlayamayanlar onu yinelemeye mahkumdur" sözleriyle dile getirirken, Türkiye Tarihi 1, Cem Yayınları, 4. Basım 1995, sayfa 11. İngiliz tarihçi Profesör Edward Carr, tarihin hangi anlayışla incelenmesi gerektiğini, tarihçinin görevi geçmişi sevmek ya da geçmişten kurtulmak değil, bugünü kavramanın anahtarı olarak onu öğrenip anlamaktır. AGE, sayfa 11, biçiminde ifade eder. Karl Marx'ın toplumsal gelişimi açıklayan tarih anlayışı ise şöyledir. Her toplum belli bir gelişme dönemi yaşar ve bu dönemi geride bırakır. Belli bir aşamadan bir diğerine geçer geçmez bir takım başka yasalarla yönetilmeye başlar. Ekonomik yaşam önümüze biyolojinin diğer dallarındaki gelişme tarihine benzer bir olay çıkarır. İnsanlar kendi tarihlerini kendileri yaparlar. Ancak bunu sırf kendi keyiflerine göre yapmazlar. Kendileri tarafından seçilen durumlarda değil de tamamen geçmişten gelen, geçmişin belirlediği koşullar altında yaparlar bunu. Kapital, Karl Marx, 1. Cilt, 1. Kitap, Odak Yayınları, sayfa 48 ve Louis Bonaparte'ın 18. Brumieri, Karl Marx, Köz Yayınları, 1975, sayfa 13. Günümüz toplumlarının yönetim biçimini belirleyen unsurlardan biri olan partilerin, geçmişle ilintili olarak ele alınması yalnızca bir durum saptaması değil, bugünü ilgilendiren ve somut sonuçları olan bir iştir. Bu iş aynı zamanda parti programını ve bu programa bağlı parti mücadelesini belirleyecek bir çabadır. Devletin ortaya çıkışını, bir devlet biçimi olarak demokrasinin evrimini ve bu evrim içindeki sınıf çatışmalarını inceleyip anlamadan, iktidarı ele geçirmeye yönelik bir girişim olan parti mücadelesinin önemini kavramak olanaksızdır. Tarih bilinmeden toplum bilinemez ve doğal olarak iktidar olunamaz, olunsa bile korunamaz. Partiler diğer tüm sosyal kurumlarda olduğu gibi içinde bulunduğu toplumun belirlediği bir yapılanma içindedir. Gelişmiş, az gelişmiş ülke partileri arasında görülen yapısal farklılıklar, toplumsal düzenin niteliğine, geçmişten gelen sosyal birikimlere ve bu birikimlere temel oluşturan ekonomik gelişim düzeyine bağlıdır. Bu nedenle, gelişmiş ülke partilerinin en gelişkin evrensel örnekler olarak görülüp taklit edilmesi, başarı şansı olmayan girişimlerdir. Ekonomik sistemleri, tarihsel ve sosyal oluşumları farklı olan toplumların, siyasal yapılanmaları da farklı olacak ve bu farklılık elbette partilere yansıyacaktır. Küreselleşme yanlıları, günümüzde siyasi mücadelenin ve onun araçları olarak partilerin dünyanın her yerinde önemini yitirirken birbirlerine benzer hale geldiklerini ve bu durumun küreselleşmenin zorunlu bir sonucu olduğunu söylemektedir. Partiler arasındaki benzeşmeyi genelleştirerek dünyanın tüm ülkeler için geçerli sayan anlayış yeni değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Benzeşmeden ya da evrenselleşmeden söz edilecekse bunun ekonomik ve sosyal düzeyi birbirine denk düşen ülkeler arasında olabileceği kabul edilmelidir. Gelişmiş ülke partileri yürütmek zorunda oldukları politikalar gereği birbirine benzer hale gelirken, bu politikaların doğrudan hedefi durumundaki az gelişmiş ülke partileri de birbirine yakınlaşırlar. Benzeşmeler ancak temsil edilen sınıfsal ya da ulusal anlayışlar ve yürütülen politikaların niteliğine bağlı olarak oluşabilir. bugün dünyada en genel anlamıyla ve kategorik olarak birbirine benzeyen iki ana parti grubu oluşmuştur. Birinci grupta adı ve siyasi misyonu ne olursa olsun içinden çıktığı toplumun çıkarlarını savunan, bu nedenle emperyalizm uygulayan gelişmiş ülke partileri yer alır. İkinci grupta ise uğradıkları ortak saldırıya karşı ülkesinin haklarını savunan, bu nedenle birbirine yakınlaşan az gelişmiş ülke partileri bulunur. Gelişmiş ülke partileri emperyalizm uygulamakla, az gelişmiş ülke partileri ise buna karşı direnmekle var olabilirler. Bu durum az gelişmiş ülke partilerini özgürlüğü ve uygarlığı temsil eden partiler haline getirir. Bu partiler evrenselliği, bir zamanlar eşitlik, özgürlük, kardeşlik söylemiyle ortaya çıkan, ancak günümüzde sömürgen bir anlayışa bürünmüş olan gelişmiş ülke partilerinin elinden alır. Evrenselliği artık bağımsızlık ve ilerlemeye yönelmiş olan az gelişmiş ülke partileri arasındaki dayanışma ve yakınlaşma temsil eder. Az gelişmiş ülke partileri, içinde bulundukları toplumun yapısına uygun düşen bir örgütlenme ve mücadele biçimi geliştirmek zorundadırlar. Evrenselliği, benzer konumdaki ülkelerin partileriyle gerçekleştirecekleri dayanışmadan, özgürlüklerini ise ülke gerçeklerine uygun düşen örgütlenme biçiminden alırlar. Bu nedenle az gelişmiş ülke partilerinin gelişmiş ülke partilerini taklit etmesi başarı şansı olmayan girişimlerdir. Kapitalizmin ve buna bağlı olarak sanayinin gelişmediği ya da yeterince gelişmediği az gelişmiş ülkelerde sınıfsal dayanakları olmayan sosyal demokrat, sosyalist, komünist ya da faşist partilerin başarılı olamamasının nedeni öykünmeciliğin, taklitçiliğin partiler üzerinde yarattığı yabancılaşma eğiliminden başka bir şey değildir. Batı Avrupa'da geçerli olan parti yapılanmasıyla Türkiye ya da Hindistan'daki parti yapılanması, Çin'deki parti işleyişiyle Amerika'daki parti işleyişi elbette farklı olacaktır, farklı olmak zorundadır. Ege ve Roma uygarlıkları. Batılılar bugün sahip oldukları ekonomik ve siyasal düzenin tarihsel köklerinin eski Yunan demokrasisi ile Roma uygarlığına dayandığını ileri sürmekte ve bu düzene Avrupa uygarlığı adını vermektedirler. Geçmişte ve günümüzde insan topluluklarının eriştiği en yüksek gelişme düzeyi olduğu ileri sürülen ve diğer uygarlıkları dışlayan Avrupa uygarlığı kavramı, dayanağı olmayan ve tümüyle içi boş bir sav değil, önemli oranda gerçeği yansıtan bir saptamadır. Antik çağ Ege kent devletlerindeki demokrasi işleyişi ve Roma İmparatorluğu'nun uyguladığı yayılma politikası, günümüz Batı dünyasında geçerli olan ve şiddete dayanan uluslararası politikalarla şaşırtıcı bir benzerlik içindedir. Bugün Batı'da geçerli olan ilişkiler, Roma İmparatorluğu'nun 2000 yıl önce uyguladığı ve kendi dışındaki ülkelerin tümünü egemenliği altına almaya yönelen emperyalist anlayış üzerine kuruludur. Bu anlayış, Batı ülkelerinde bugün, üstelik daha etkin araçlarla, daha yoğun uygulamalara dönüşmüş durumdadır. Batılılar, eski Yunan ve Roma'ya sahip çıkmakta ve kendilerini onların mirasçıları olarak görmekte haklıdırlar. Batı'da gelişen köleci üretim sisteminden feodalizme, Orta Çağ'dan liberalizme ve oradan 20. yüzyıl emperyalizmine dek uzanan bir inceleme yapıldığında, bir yandan kapsamlı bir toplumsal gelişim, diğer yandan bu gelişimi sağlayan ağır bir sömürü ilişkisiyle karşılaşılacaktır. Başka uygarlıkları çoğu kez yok eden ve gücün belirleyici olduğu bu ilişkiler, antik çağdan günümüze dek süren alışkanlıklar haline gelerek bugünkü Avrupalılık kavramını oluşturmuştur. Batı toplumlarının tarihi, uygarlaşmayla yaşama yabancılaşmanın, yükselişlerle çöküşlerin, varsıllıkla yoksulluğun birbirini izleyen dönemler halinde yaşandığı çelişkili süreçlerden oluşur. Roma İmparatorluğu, dünyanın önemli bir bölümünün egemenlik altına alındığı ilk dönemdi. Bin yıl süren Orta Çağ, Batı'nın geri kalmışlık ve yoksulluk dönemiydi. Yeni Çağ, toplumsal ilerlemeyi sağlayan aydınlanmanın, yakın çağ ise gelişme ve varsıllaşmanın yaşandığı dönem oldu. Yazılı tarih, Batı ile Doğu toplumları arasında birbirini ters orantılı etkileyen ilişkilerin ve çatışmalarla dolu süreçlerin tarihi gibidir. Doğu geliştikçe Batı, Batı geliştikçe Doğu gerilemiştir. Köleciliğin çözülüş dönemlerinde ve Orta Çağ'da Avrupa ilkel bir gerilik içindeyken, Doğu'da Türk, Çin, Hint ya da Arap toplumlarında ileri düzeyde uygarlıklar oluşuyor ve gelişkin sosyal ilişkiler ortaya çıkıyordu. Sonraki